5. ayrım. Sayfa 75. 2 Ocak 1943. Bayan Winnicker yeni yılı sayısız viski şişeleriyle karşıladı. Öksüre tıksıra bahçeyi şişe yağmuruna tutarak sık sık gürültülü bir şekilde tuvalete gidip gelerek geçirdiği bu yılbaşı eğlencesini yangında sona erdirdi. Saat 10 sıralarında her zamankinden boğuk bir biçimde homurtularını ve koridorda bir takım gürültülerini duyarak dışarı fırladım. Duvara tutuna tutuna dumanların arasından yolunu bulmaya çalıştığını gördüm. Hemen odasının kapısını açtım. Eva da yüzbaşı Briggs'e haber vermeye koştu. Sallanan koltuğu yanıyordu. Elinde bir su kabıyla içeri dalarak koltuğun üzerine boca itti. Kolsuz pijamaları vardı üzerinde. Çıplak kollarında yer yer isli parmak izleri görülüyordu. İri, etli ve biraz içine çökük yüzü, geniş alnına dökülen kırlaşmış bukleleriyle kıpkırmızı kesilmişti. Üzüntülüydü. Hiç konuşmadı. Sadece su kabını tekrar doldurmak üzere dışarı fırladı. Bu arada diğer odadakiler de dışarı uğramışlardı. Çünkü duman bütün ev sarmıştı. Bayan Bartlett, arka taraftaki büyük odada oturan orta yaşlı hemşire, Avusturyalı güzel Bayan Fisman, yüzbaşı ve Bayan Briggs ile üçüncü katta oturan Bay Lincoln hepsi sahnedeydi. "Söyleyin koltuğu dışarı çıkartsın," dedi Bayan Bartlett bana. "Yangını söndürmeye çalışıyor işte," dedim. Winnicker'ın odasından ard arda el çırpma sesleri duyuldu. "Elleriyle mi?" "Koltuğu dışarı çıkartsa daha iyi olacak. Ev ahşap, çok tehlikeli," diyerek Bayan Bartlett kimonosuyla uzun boylu bir silüet halinde dumanların arasından bana doğru yaklaştı. Başına bir eşarp sarmış, boynundan siyah pamuklu uyku maskesi sarkıyordu. "Birisinin ona gidip koltuğu dışarı çıkartmasını söylemesi gerekli," dedi. Fakat duman insanı boğar gibiydi. Bayan Bartlett gerileyip merdivenin başına çıktı. Ben de gözlerimi ovuşturarak öksürüyordum. Biraz kendime gelebilmek için birkaç adım gerileyerek bizim odaya girdim. Pencereyi açarak başımı dışarı çıkarttım. Hava dondurucuydu. Dışarıdan kapı şiddetle vurulmaya başladı. Eva içeri uzandı. "Kendini odasında kilitledi," dedi. "Yüzbaşından korkuyor olmalı." Onunla birlikte tekrar dışarı çıktım. "Allah kahretsin," diye yüzbaşı hem eğlenircesine hem canı sıkkın söylenmeye başladı. "Ne diye kaçıyor sanki? Yangını nasıl söndürebilirim bu durumda?" Kapıyı daha hızlı yumruklamaya başladı. "Açın kapıyı Bay Winnicker, hadi. Nasıl sinirlerinize hakim olabiliyorsunuz? Doğrusu şaşılacak şey," dedi Bayan Bartlett. "Bay Winnicker, bir şeyim yok," diye Winnicker içeriden cevap verdi. "Utanıyor, hepsi bu," diye Bayan Bartlett bizlere bir açıklama yaptı. "Kapıyı açmanı istiyorum," dedi yüzbaşı. "İçeri girip yangının sönüp sönmediğini görmem gerek." İçeriden kilit açıldı ve Winnicker gözlerinden yaşlar süzülerek eşikte göründü. Yüzbaşı onun yanından içeri dumanların arasına daldı. Bay Lincoln elini başına götürerek bu dumanın içki sersemliğine hiç de iyi gelmediğine mırıldandı. "Küllerin arasında olmadığımız için şanslıyız," dedi Bayan Bartlett. Ve yüzbaşı koltuğu arkasından sürükleyerek kapıda göründü. O da öksürüyordu. Bay Lincoln ile koltuğu aşağı taşıdılar. Halıda birkaç yerinden alev almıştı. Pencerenin pervazından iki avuç kar aldım. Bayan Briggs de tutuşan yerleri ıslatarak ve halıyı ayağıyla döverek bana yardım etti. Winnicker doğru banyoya koştu. İçeriden suları etrafı sıçratarak yıkandığı duyuluyordu. Az sonra "sigaraydı yüzbaşı," diye Winnicker'ın açıklamasını duyduk. Kahve fincanının tabağını bırakmıştım. Oradan düştü. "Biraz dikkatli olman gerekiyor ihtiyar," dedi yüzbaşı. "Sigara alanlarına özellikle dikkat etmen gerekiyor. Tehlikelidir. Sigaralar tehlikelidir." "Tamam yüzbaşı." Tek yılbaşı eğlencemiz buydu ve tatil değerlendirmek açısından oldukça kötü bir olaydı. Günün öylece geçip gidivermesi bizlerde bir terk edilmişlik duygusu yaratmamıştı desem pek doğru olmazdı. Sabah kapının önünden çocuklar düdükler öttürerek geçti. Akşam üzerleri de aileler en temiz giysileriyle yürüyüşe çıkmışlardı. Yüzbaşı ile eşi erkenden arabalarına binip gitmişlerdi. Yangın çıktığında henüz eve dönmüşlerdi. Fakat bu tür olaylar günün düzenini alt üst ediyor, günlük olayların sırasını bozuyor. Eva adına bir şey söyleyemeyeceğim. Fakat benim için günlerin hiçbir özelliği kalmadığı bir gerçek. Eskiden yemek günü, çamaşır günü, olaylar başlatan günler, olaylar bitiren günler vardı. Fakat artık birinin diğerinden hiçbir farkı yok. Hepsi birbirinin aynı. Öyle ki salı gününü cumartesi gününden ayırt edecek hiçbir şey yok. Gazeteye dikkatli bakmadığım zaman hangi günde olduğumu bilmiyorum bile. Eğer cuma gününde olduğumuzu zannediyorsam ve perşembe olduğunu öğrenirsem bir gün kazanmaktan pek büyük bir sevinç de duymuyorum artık. Bir takım sıkıntılar yaratmanın nedeni de bu olabilir. Emin değilim. Lokantada ve Almoslar'da koşullar yeterince kışkırtıcıydı gerçi ama yine de istemeseydim o sahneleri yaratmayabilirdim. İkinci kahvemi ısmarladığım ya da garson kızın yanık tostumu geri almadığı gün diye günleri birbirinden ayırt edebilmek güçlüğünden sıkıldığım için yapıyorum belki de bütün bunları. Bu nedenle de sonucun ne olacağını düşünmeksizin daha kesin olaylarla günleri birbirinden ayırt etmeye çalışıyor olabilirim. Belki de olayın yaratacağı sonuçlardan bir umut bekliyorum. Fiziksel acı duymak, yaşadığımızı anlamamıza yardım eder. Öte yandan yaşama sarılmak, yaşamı sürdürmek için bizi kışkırtacak olaylar yoksa bu tür olayları arar, ortam hazırlar ve tek düze, kaygısız, önemsiz yaşamaktansa utanç ya da acı duymayı yeğe tutarız. 3 Ocak. Pasifik'teki kazada ölenler arasında Jefferson Foreman adında biri var. St. Louis'li olarak bildirilmiş. Benim tanıdığım Jeff, Kansas City'dendi. Fakat son birkaç yıl içinde ailesi St. Louis'e geçmiş olabilir. Sık rastlanan bir at değil onunki. Aynı formun olmalı. Ticaret gemilerinde olduğunu duymuştum. Savaş patlayınca yerini değiştirmiş olacak. Kenova'da 4 yıl kadar önce halkın içinde Ebasso diye bağırdığı için tutuklandığı söylentileri gelmişti kulağıma. Kimsenin adını filan değil, sadece Ebasso diye bağırmış. Ted'in anlattığına göre onun Ebasso diye bağırmaktan başka bir suçu olduğunu kimse öne sürememişti ama yine de serbest bırakılması için konsolosluktan epeyce uğraşmışlardı. Jeff heyecanları severdi. Üniversiteden de bir kötü davranışı nedeniyle atılmıştı. Olayın aslında hiçbir zaman öğrenemedim. Ama ilk yılda atılma işi doğrusu şaşırtıcıydı. Bir gece George Colin'i sokakta dövmüştü. Jeff bu davranışının nedenini hiçbir şekilde açıklamaya yanaşmadı. Sadece rektörün önünde Colin'den özür diledi. Ve bir sabah beni erkenden uyandırdığında küllerle karıştırılmış kar topuna bana atmak gelmiş içinden. Gazetedeki listede rütbesi asteğmen olarak verilmiş. Gemisi bir Catalina imiş. Sanırım denizaltı onun için yeterli bir heyecan ve tehlike değildi. Onun kötü bir deneyle insanca davranmanın kişiye her zaman anlatılamaz biçimde keder vereceğini keşfetmiş olduğundan kuşkulanırdım hep. Ve yaşamı boyunca bu tür davranışlardan kaçınmaya çalışmıştır. 4 Ocak. Dayanıksız, ölümlü, her şeye karşı duyarlı görünmemize karşın kan dökme ve kıyıma kendimizi kolaylıkla alıştırmışızdır. Hepimiz bir akın peşinde, bir kıyıma göz yuman kişileriz ve yine de kurbanlara pek az acırız. Bu savaşla birlikte gelmiş değildir. Savaş hiç başlamamışken biz zaten buyduk. Ne var ki şimdi daha belirgin. Gözümüzün önünde göçüp giden insanlara kılımız bile kıpırdamaz. Bizim için acı çekmiş bile olsalar, kurban onlar değil biz bile olsak. Bize hükmedildiği düşüncesi hoşuma gitmiyor. Bunu düşünmek bile hoşuma gitmiyor. Kolay değil, güvenli değil. En incelikle açıklanışı duygu ve hayal gücümüzün yetersizliği anlamındadır. Eski Joseph yaşamın geçiciliği karşısında ağlanıp sızlanmaya karşıydı. Kişinin en iyi niyetiyle yara berelerinin payına düşenini kabullenmek zorunda olduğuna üzüldüğünü söylerdi. Yara bereler. Ne denli bir safiyetti bu. Evet, ince ruhlu, şefkatli görünen kişilerin bile bundan kaçış için bir umutları olmayacağının bilincine varmıştı. Ve bu da yeterince alçak gönüllülüktü. Fakat yine de biz insanlar yok olma konusunda kaygılanırız. Ev kedileri serumlarla kurtulmak üzere yüzlerce kilometre yola götürülür ve Arkansas'ta komşuları aylarca gece gündüz 90 yaşındaki hasta bir adamı ölümden kurtarmak için başında bekler. Jeff Foreman öldü. Amos ise gelecek için ayakkabı stoku derdinde. Amos iyi yüreklidir. Amos bir yamyam da değil. Benim başarısızlığımın düşüncesine bile tahammülü yok. Parasızlığıma, geleceğimi düşünme işime de tahammül edemiyor. Jeff ise Pasifik suları altında erdemlilikten, değerlerden, şöhretten, paradan ve geleceğinden çok uzaklarda. Dosdoğru, açık düşüncelerimden uzak söylüyorum bunları. Gerçekte duyduğum şaşkınlık ve dehşetten daha az hakça ve daha az insanca. Bana gelince savaştan yararlanmaktansa savaş sırasında ölmeyi yeğe tutarım. Çağrıldığım zaman orduya katılacağım ve hiçbir şekilde karşı koymayacağım. Ve tabii ki yine de savaşı anlatmayı umut ediyorum. Savaşı atlatmayı umut ediyorum. Fakat fırsatçı olmaktansa kurban olmayı yeğlerim. Belki asılsız ama savaşı desteklediğimi söylüyorum. Bu tür olayları kişisel ahlak ve kişisel isteklerimizle bağlantılı düşünürüz. Oysa kesinlikle böyle değildir. Tanrı gerçekten varsa, evet, Tanrı gerçekten vardır demek buna eşdeğerde bir deyiş olabilir. Biz varlığını tanısak da tanımasak da var olacaktır. Fakat onların ve bizim imparatorluklarımız arasında olduğu gibi gerçek bir seçim olanağı bulunabilseydi ben yine de bizimkini yeğe tutardım. Şıklar, özellikle istenilen şıklar sadece hayal ürünüdür. Evet, ateş edeceğim, hayatlar söndüreceğim. Aynı şekilde bana da ateş edilecek ve belki benim hayatım alınacak. Yarı kesin nedenler yüzünden kesinlikle kan dökülecek. Her savaşta olduğu gibi. Nedense kendime karşı bunun yanlış olduğunu kabullenemiyorum. 5 Ocak. Bugün akşam üzeri dolaplarda ne kadar ayakkabı varsa boşaltıp yere oturdum ve hepsini boyamaya koyuldum. Çevremde paçavralar, keçeler ve fırçalarla bir süre esenliğe kavuştuğumu hissettim. Sokağın kızılımsı ışığı pencereye vuruyor, ağaçların ölü dallarında serçeler kavga eder gibi bağırışıyorlardı. Hele yuvanın ayakkabılarını boyayıp bir sıraya dizdiğimde adam akıllı keyiflendim. Ödünç alınmış bir doygunluktu bu. Küçük bir çocukken yaptığım bir şeyi yapıyordum kendim için. Montreal'de böyle akşam üzerleri çoğunlukla oturma odasında yere bir kağıt sererek evdeki bütün ayakkabıları boyamak için izin isterdim. Bunların içinde Diana teyzemin uzun dilli ve üzerleri delik deşik ayakkabıları da vardı. Onun ayakkabılarından birini koluma geçirdiğim zaman dirseğime kadar dayanıyordu ve yumuşacık derinin altından fırçanın okşayışlarını kolumda hissediyordum. Saint Dominique sokağının kahverengi sisi bastırmıştı. Ama oturma odasında sobanın alevleri divanın ve yerin muşambasının üzerine vuruyor, sıcaklığı alnımı yalayıp geçiyordu. Kimse beni övdüğü için parlatmıyordum bu ayakkabıları. Bir iş yapma duygusu ve o oturma odasının kepenklerle ve evin dış duvarlarını saran açık yeşil demir borularla ıslak, sisli sokaktan ayırt edilmiş olmasının verdiği duygularla yapıyordum bunu. Hiçbir nedenle evden dışarı adımımı atmak için kışkırtılamazdım. Saint Dominique sokağına benzeyen bir sokak daha görmedim ömrümde. Bir hastane ile pazar yerinin arasında yoksul, daracık bir sokaktı. Sokağın içinde olanlar bütün gün insanı oyalayabilirdi ve pencerelerden, merdivenlerden kendi sakinleri tarafından izlenirdi. O zamanlardan bu yana diyelim düşen atını ayağa kaldırmaya çalışan bir arabacı, karlı sokaktan geçen bir cenaze ya da kardeşini alaya alan bir sakatın yürüyüşü üzerimde böylesine etkili olmamıştır. Ve dükkanların, kilerlerin keskin, bayat kokusu, köpekleri, çocukları, Fransız ve diğer göçmen kadınları ve Villon'un Paris'ini okuyacak yaşa kadar bir daha eşine rastlamadığım yaralı bereli, sakat dilencileri, o sokağın daracık geçitinden esen kendine özgü rüzgarı ve tüm özellikleriyle öylesine belirgin bir biçimde kafamda kalmıştır ki zaman zaman yeryüzünde gerçekle karşılaştığım tek yer olduğunu düşünmüşümdür. Babam böylesine yoksulluğa düşüp bizleri böylesine yoksul bir kenar mahallelerde yaşatmak zorunda kalışı yüzünden kendini çok suçluyordu ve pek çok şeyi görüp anlamamdan kaygılanıyordu. O pazar yerinin yanında perdesiz pencereden pek çok şeyi görmüştüm gerçekten de. Bir adamın yatakta bir kadının üzerine çıkışını, bir zencinin kucağına sarışın bir dilberi oturtuşunu. Fakat unutulması daha zor olanlar ateşin üzerine atılan bir kafes dolusu fare ve bir yaz yağmurunun ilk damlalarını andıran kanlar alnında süzülerek kaldırımın üzerinde zigzaklı izler bırakan iki sarhoşun kavga ederek sokaktan geçişi gibi olaylardı. 6 Ocak. Abt valilikler hakkında yazdığı bir kitabın kopyasını göndermişti. Övgü dolu bir yorum beklediği kesin. Hiç kuşkusuz bir şeyler döşeneceğim. Hiç kimsenin böyle bir kitabı yazmayı başaramayacağını söylememi bekleyecektir. Onun hakkında gerçek düşüncemi yazdığımı kabul edelim bir an için. Soğuk bir cevapla neden söz ettiğini anlayamadım diye yazacaktır. Anlamak istemediği şeyleri evirip çevirmekte ustadır. Abt, tanıdığım insanlar içinde hiç rastlamadığım kadar önemli ve büyük bir kişi olma gereğini duyan bir zavallıdır. Erken yaşlarında hepimizden daha zeki ve yetenekli olduğunu keşfetmiş ve öğreniminde olsun, yeteneklerinde olsun hepimizi bir kalemde silip atacağına inanmıştı. Seçtiği bir her konuda büyük bir kişi olabileceğinden emindi. Lise birinci sınıfta aynı odada kalıyorduk. O yıl derslerinin dışında müzik ve politika gibi uğraşları bir arada yürütme çabası içinde fazlasıyla dolu olan hareketli bir öğrenciydi. Onunla birlikte yaşamak benim için hiç de iyi olmamıştı. Çünkü onun el attığı her alandan çekilmem gerektiğini hissediyordum. Başka okullardan ona pek çok konuda danışmak üzere arkadaşları gelirdi. Onun kadar her konuda bilgi sahibi olan çok yoktu içimizde. Hiç adını duymadığımız yabancı politika gazeteleri ve dergileri okur, parti toplantılarının raporlarını izler, İspanya ve Fransa'da alınan ulusal kararlar hakkında kül rengi teksir kağıtlarına basılmış yazıları ele geçirirdi. Hiç kimse rakiplerine karşı onun kadar kurnaz ve zeki olamazdı. Hiçbirimiz onun kadar öğretim üyelerinin dikkatini çekmeyi başaramazdık. Hatta içimizde ondan ürktükleri için topluluklarda kendisiyle tartışmaktan kaçınanlar çoktu. Akşam üzerleri piyano çalardı. Akşam yemeğine giderken çoğunlukla müzik odasına uğrar, yarım saat kadar onu dinlerdim. Olgunlaşmak için hiç zaman kaybetmedi. Herkesin düştüğü büyük yanlışlıklara hiçbir zaman düşmedi. Sağlam bir yerdeydi. O kış Lenin, Mozart ve Locke ile yoğruldu. Fakat üçünü bir arada yürütmek için zamanı yetmiyordu. Aynı yılın baharında öyle bir düğüm noktasına geldi ki kesinlikle bir seçim yapması gerekiyordu. Ne var ki seçtiği her ne olursa olsun en önemlisi olmalıydı. Başka türlüsü olamazdı. Toplantılara katılmaktan vazgeçti, piyano çalmalarını bıraktı ve parti raporlarını çöpe atarak politik felsefe üzerinde karar kıldı. O sıralarda genel bir eğilim vardı bu konuya. Bunun dışında kalan her şey bir anda yok oldu. Anti-During ve Gotha programı eleştirileri kitaplarının en alt gözünün en arkasında kaldı ve üst gözler Bentham ve Locke'un kitaplarıyla doldu. Abt artık kararını vermişti ve müthiş bir istekle en büyük örnekleri izlemeye başladı. Kaçınılmaz bir biçimde örnek aldığı kişiler karşısında eksik yanları ortaya çıkıyordu. Hiçbir zaman ikinci bir Locke olmak isteğinde olduğunu açıklamamıştır. Ama pekala görülüyordu ki duyduğu gıpta ile bir büyüye benzeme çabasıyla kendini yiyip bitiriyor, kendi kendine öfkeleniyor ve hırslarının ölçüsüzlüğü altında ezildiğini, yenilgiye uğradığını açığa vuramıyordu. Abt inatçıydı. Adını duymadığı, okumadığı bir kitap ya da bilmediği bir söz olabileceğini kabullenmek onun için çok aşağılayıcıydı. Hala da öyledir. Tabii tasarılarının yanlış bir uygulama içinde olduğunu da artık kabullenemeyecek durumda. Fakat o zaman da küçücük yanlışlıklara düşmekle suçlanması bile onu rahatsız etmektedir. Bir ünlü kişinin adını, bir olayın tarihini ya da yabancı dilde bir fiilin mastar halini unutmaktan hiç hoşlanmaz. Yanlış yapabileceğini kabullenememek. İşte onun en büyük güçlüğü buydu. Ayağında bir yara olduğunu söyleyecek olsanız, hayır yanılıyorsun diye cevaplar. Ama yadsınamayacak bir noktadaysa, kendisi bir yanlışlığını, bir eksikliğini keşfetmiş olmasına rağmen, görüyor musun diye sorar yine de. Önemsiz hırslara kapılmanın acısını çekiyoruz hiç kuşkusuz. Yaşamak öylesine değerlidir ki bizler için, boşa harcanan her şeyde çok dikkatliyizdir. Belki daha iyi bir deyişle, kişisel alın yazımızın sezgisi diyebiliriz. Sanırım bu, hırs sözcüğünden daha uygun. Acaba yaşamın ulaşabileceğim en son noktadan bu sadece bir olasılık bile olsa bir santimetrenin binde biri kadar eksik mi? Kişinin kendi kendini değerlendirmesi bambaşka bir olaydır. Aynı şekilde kişinin kendi kendini çılgınca ödüllendirmesi. Sonra tasarılarımız ve mükemmele doğru yaklaşımlarımız gelir. Bunlar da tehlikelidir. Parazit böcekler gibi yer bitirir ve cansız bitkin bırakır bizi. Sanki yok edilmeye böylesine heves edermişiz gibi. Bunun nedeni insanoğlunun yapabileceklerinin hiçbir sınırı olmadığı düşüncesinin bizlere aşılanmış olmasıdır. 600 yıl önce insanoğlu dünyaya ne için gelmişse o olurdu. Şeytan ve kilise Tanrı'yı simgelerken ona karşı savaştılar da. Tanrı ise kendi seçimiyle kısmen de olsa bu sonucu kararlaştırılmıştı. Fakat ölümden sonra ister cennete ister cehenneme gitsin yine de insanoğlunun yeryüzünde yeri saptanmıştı. Karşı konulamazdı. Fakat o zamanlardan bu yana sahne baştan düzenlenmiş, insanoğlu bugün sadece bu sahne üzerinden yürüyüp geçiyor. Bu değişikliğin kökeninde bizim cevap verilmesi gereken bir tarihimiz oluşmuştur. O zamanlar ruhlarımızı yenecek kadar önemliydik. Şimdi ise her birimiz kendi kurtuluşumuz için kendimiz sorumluyuz. Bu kurtuluş ise insanoğlunun kendi büyüklüğündedir. Ve işte bu büyüklük yüreklerimizi aşındıran bir kaya parçasıdır. Büyük beyinler, büyük güzellikler, büyük aşklar, aşıklar, büyük caniler çevremizi sarar. Werther gibilerin, Don Juan gibilerin büyük kederleri, büyük umutsuzluklarından, Napolyon gibilerin büyük liderlik gücüne kadar ulaştık. Bu noktadan sonra kurbanlarından daha güçlü ve büyük oldukları için onlar üzerinde hak iddia eden büyük katillere ulaştık. Bir diğerinin kamçılama üstünlüğünü kendine hak gören insanlara, vahşi aslanlar gibi devrime koşan okul öğrencilerine, küçük memurlara, metrolardaki dilencilere, pezevenklere, gece yarıları kahvehanelerinde, hainlikte, vahşette en üstün olduklarına fazla inanan, gürültü edenlerin boğazına sarılan hasta ruhlarının esiri sokak serserilerine, pürüzsüz bir perde üzerinde olağanüstü güzelliklerin gölgesindeki düşlere. Bütün bunlar yüzünden aşırı bir biçimde nefret eder ve kendi kendimizi ve bir diğerimizi aşırı bir biçimde cezalandırırız. Tutuklanma, hapsedilme korkusu peşimizi bırakmaz ve bizi çılgına çevirir. Bir bulut gibi bu korku içimize çöker ve iç dünyamızı karartır. Zaman zaman da içimizden bir fırtına, nefret ve yaralayıcı bir yağmur kopar. 7 Ocak. Adler'i iş nedeniyle 2 hafta süreyle San Francisco'ya gönderiyorlar. Yarın yola çıkıyor. Görüşmemiz zorunlu olarak ertelenecek. 8 Ocak. John Pearl New York'ta bir kadınlar kulübünde açtığı sergisini yazmış. Sergi pek başarılı olamamış. Yerin darlığından tabloları yemek salonunda sergilemişler, daha doğrusu sıkıştırmışlar. Üstelik sık sık verilen Kızılaç öğle yemekleri yüzünden sergiyi hiç kimse gezememiş. Hiçbir şey satamamış tabii. Bir Natürmort tablosunu çok beğenen bir hanım, kızının odası için mavi bir vazo için de 3 çiçekli bir tablo ısmarlamış. Sadece 3 tane mi? Diye sormuş Pearl. Kadın önce, 4. bir çiçek size sadece $25 daha kazandırır ama belki resmi doldurur. Bu daha uygun diye düşünmüş fakat sonra 3 çiçekte karar kılmış. Kocasının şakayık yetiştirdiğini ekleyerek John'a bir vazo gönderteceğini söylemiş. Üzgünüm, ben gülü istediğinizi sanmıştım diye karşılık vermiş bizimki. Şakayık bu para için fazlaca büyük bir çiçek. Her çiçek için $10 daha istemek zorunda kalacağım bu durumda. 3 inç çapında çiçekler için piyasa fiyatı budur. Bir limon soyulmamış haliyle $10 daha fark eder. Yarı soyulmuş olursa $15. Demek öyle, her şeyin fiyatı var öyle mi diye sormuş kadın, kuşkulanmış. Bir bakıma var. Size aktardığımdan biraz daha azdır belki. Çünkü John Stock'a 1930 yıllık kararnamesinde fiyatlar düşürülmüştü. Fakat enflasyon nedeniyle kadın daha fazlasını dinlemeden oradan kaçmış. Ethel çok çirkin bir şey yaptığımı söyledi. Fakat kadıncağız öylesine ciddiydi ki bir şaka yapmaktan kendimi alamadım. Bu şakanın bana işi kaybettireceğini düşünemedim. John Pearl bir reklam ajansındaki işine devam ediyor. Yaptığı iş başı ağrıyan sekreter kızlar ve suratsız insan çizmek. Mektubuna birden ciddileşerek şöyle devam ediyor. İşimin önemsizliği beni doğrusu çok eğlendiriyor. Tam bir saçmalık. Birlikte çalıştığım kişiler de saçma sapan, mantıksız kişiler. Bu nedenle işimde çok özgürüm. Hiçbir şey değil gerçekte. Bir bakıma küçük bir çocuğun karşısında kulaklarını oynatarak ya da bir türlü şaklabanlık ederek karşılığında bir şeyler almak gibi. Evet çocukça. 53 katlı iş anında bu işin böylesine çocukça olduğunu bilen tek kişi benim. Diğerleri son derece ciddiye alıyorlar. 53 katlı bir iş anı olduğu için yapılan işin de ciddi olması gerektiğine şartlanıyorlar. İşte yaşam bu diyorum. İğrenç, saçma, budalaca ve hiçbir şey. Gerçek yaşam sanat ve düşüncedir. Yaşamaya değer tek şey hayal gücüdür. Çekici bir fikir. Bu fikir ona bir yaşam biçimi, bir yaşam kavramı veriyor ve 53 katlı o anlamsız hanın sıkıcılığını unutturuyor. Bunu uydurmuyor, onu tanırım. Bana yalan söylemesi için hiçbir neden olamaz. Sadece duygularını anlatıyor. Bir tuzaktan kurtulduğu duygusunu. Bu gerçekten kutlanacak bir zafer. Büyülendiğimi söyleyebilirim, hatta biraz da kıskandığımı. Yaşamayı sürdürebiliyordu. Acaba bir sanatçı olduğu için mi? Sanırım öyle. Hayal gücü kurtarıyor onu. Peki ya ben? Böyle bir yeteneğim yok. Eğer bir yeteneğim varsa sadece bir vatandaş olduğum ya da bağışlanmamı dileyerek söylüyorum, bugünün anlayışına göre iyi bir insan olduğumdur. Hayal gücünün yerini tutacak kişisel bir çabam olabilir mi? Bu soruyu cevaplandıramayacağım. John Pearl benden daha iyi bir durumda. New York'ta yaşıyor, tablolar yapıyor. Felaketlere, yalanlara ve ahlak düşkünlüğüne, iğrençliklere, her insanoğlunun yüreğinde yanlışlıkların ve üzüntülerin bıraktığı iz ve ezikliklere rağmen bir ölçüde tertemiz ve özgür kalabiliyor. Ayrıca bu hayal gücü kesinlikle kişisel değil. Bu hayal gücünün aracılığıyla insanoğlunun en üstün, en mükemmel yönüne ulaşabiliyor. Bunu hissedebiliyor. Onun asla terk edilmişliği, bir kenarda kaldığı düşünülemez. Çevresi var. Benimse 6 köşeli kutum var. İyilik boşluktan değil, diğer insanların sevgisiyle bir arada yürüyen dostluğundan, yakınlığından gelir. Ve yine ben bu odada apayrı, yabancılaşmış, güvensiz, açık bir dünyası olmayan, her tarafı kapalı, umutsuz, hapsolmuş biriyim. Görüş açım bu odanın duvarlarında bitiyor. Gelecekle ilgili hiçbir şey görünmüyor benim için. Sadece yoksulluğu ve saflığı içinde bir geçmişim var. Bazı kişiler kendileri için fırsatların nerede olduğunu bilir görünürler. Hapishane duvarlarını yıkıp bu fırsatları kovalama amacıyla uçsuz bucaksız Sibiryaları geçerler. Beni ise bir oda çevreliyor. İtalyan general Bergonzoli, Libya'da tutuklandığı zaman onu yenilgiye sürükleyen askeri sorunlara değinmemişti bile. Söylediği sadece şuydu. Lütfen, ben bir asker değilim, gerçekte bir şairim. Bir sanatçının üstünlüğünün farkında olmayan mı var şu günlerde? 11 Ocak. Geçen akşam Eva aylar önce kaldırdığı bir kitabı ararken, bir yandan da yüksek sesle kitabın kayboluşuna söylenip duruyordu. Ben de tırnaklarımı kesiyor. Elimde küçük tırnak makasım. Böyle konularda her zaman olduğum gibi titizlikle kesilen tırnak parçalarını topluyor ve dalgın dalgın onu duyuyordum. Birdenbire Kitty Damler'a bir kitap ödünç vermiş olduğum aklıma geldi. Ne arıyordun sen? Deminden beri duymadın mı? Küçük mavi kaplı bir kitap arıyorum. Dubliners. Hiç gözüne çarptı mı? Buralarda olmalı. Aramama yardım etsene. Diğerlerinin arasına sıkışmıştır herhalde. Neden başka bir kitap okumuyorsun? Bir yığın kitap var evde. Fakat Eva kolayca ikna edilir gibi değildi. Kitapları raflardan indirerek oturduğum koltuğun yanına yere üst üste dizerek aramaya devam etti. Aradan bir süre geçtikten sonra bulamayacaksın dedim. Nedenmiş o? Bu tür eşyalar kendi kendine kaybolur ve aylar sonra yine kendi kendine ortaya çıkar. Belki de kitaplığın arasına düşmüştür. O zaman çekip bakalım. Herhalde ben çekecek değilim koskoca kitaplığı. Mary temizliğe geldiğinde yapar. Kestiğim tırnak parçalarını topladım ve çöpe attım. Onları gömmem gerek aslında. Tırnakları mı? Neden? Eva mavi giysisiyle sırtını duvara yaslayıp dinlenmek için doğruldu. Uzun süre eğilemiyorum. Yaşlılık. Tırnaklar, saçlar, vücuttan kesilen ve atılan her şey yok edilmeli. Büyüden korkarım. Kapı günlerdir kilitliydi. O almış olamaz. Zaten Dubliners gibi bir kitabı ne yapacak o? Winnicker mı? Evet, Eva hala parfüm şişelerinin ortadan kaybolmasından onu sorumlu tutuyordu. Kitabı yarın arar bulurum. Fakat burada olması gerekir. Evet, burada olması gerekir ama madem ki yok, ne kadar direnirsen diren ortaya çıkmaz. Yani odanın içinde değil mi demek istiyorsun? Böyle bir şey dediğim yok. Ne demek istedin peki? Bir başka kitap seçip okuyacağına geceyi bu kitabı aramakla geçireceksin demek istedim. Bana o kitabı okumamı sen söyledin dedi öfkeyle. Sen üsteledin. Ama çok zaman geçti üzerinden. Aylar oldu. Birkaç saat içinde okuyup bitirirdin. Evet, benimle işte o aylar öncesinden ilgileniyordun. Şimdi ise burada olmasam senin için daha iyi olacak. Söylediğim hiçbir şeye aldırdığın yok. Eve bir hafta uğramasam arayacağın yok. Bu suçlamayı sessizlikle karşıladım. Evet diye üsteledi saldırgan bir biçimde. Hepsi saçma. Bu bir cevap değil. Eva, içinde bulunduğumuz şu durum ikimiz de etkiliyor. İkimiz de değiştik ama uzun sürmeyecek. Yani nasıl olsa gideceksin ve bu da her şeyin sonu olacak. O Eva dedim tedirginlikle. Uzatma artık. Sen de biliyorsun ki durum bu zaten. Bu durumun seni değiştirdiği gerçek. Tabii gerçek. Kim olsa aynı değişikliğe uğrardı. Yerimden kalkarak askıdan pantolonumu aldım ve kapıya doğru yürüdüm. Nereye gidiyorsun? Biraz hava alacağım. Burası çok boğucu. Görmüyor musun? Dışarıda yağmur yağıyor. Ama sanırım bu bile dırdır eden bir kadınla geceyi geçirmekten daha iyi. Evet, daha iyi diye bağırdım. Artık sabrım kalmamıştı. 10 sent için sorgusuz sualsiz bir yere tıkarlar beni bu gece. Dönüşümü hiç bekleme. Doğru, bütün evi reklam ettir istersen. Evin için kaygılanmak tam sana göre bir duygu. Eve lanet olsun. Bu davranış evdekilerin her şeyi duymasından çok daha utanç verici. Zerre kadar aldırdığım bile yok evin için. Joseph, kapıyı gürültüyle vurdum. Öfkeme rağmen bu davranışımın kendimin dışında ve tümüyle kışkırtılmadan orantılı olarak geliştiğinin pekala farkındayım. Yağmurun altında şapkamı başıma geçirdim. Odamızın pencereleri camların üzerindeki parıltılı gölgelerle sağanak ve karanlığın ıslak şıkırtılarıyla ağaçların ve sokaktaki buz tabakasının altında rahat, sıcacık bir evin simgesi olarak iki turuncu dikdörtgen biçiminde karşımda duruyordu. Geçen haftanın aşırı soğuğu kalmamıştı. Sırılsıklam yürüyüşlerle geçen bir haftadan sonra grimsi bir sünger tabakası halinde bahçelerde yağmurun arasında yeşil, sarı, kırmızı, sonra tekrar sarı, yeşil ve değişip duran boğuk trafik ışıklarının göz kırptığı sis başarmıştı bunu. Bay Winnicker'ın penceresi açıldı. Boynunu dışarı doğru uzatarak bahçeye boş bir şişe daha fırlattı. Şişe diğerlerinin yanına, çamurların üzerine sessizce düştü. Bodur çalılarının arasında düzinlerce şişe vardı. Söğüt ağaçlarından civa tanecikleri saçılıyormuşçasına şişelerin omuzları parıldıyordu. Pencere hızla kapandı. Bir zamanlar düzgün, sivri burunları yukarı kıvrılmış ayakkabılarım yürüdükçe sulara batıp çıkıyor ve yarım düzine kadar delikten içine su doluyordu. Islak giysilerimin ve ıslak kömür, ıslak kağıt, ıslak toprak kokusunu içime çekerek sis tabakalarının arasından sokağın köşesine doğru yürüdüm. Uzakta derinden bir düdüğün tek düze ötüşü duyuldu ve yavaş yavaş söndü. Sokak lambası buzların arasına ya da kaldırımın kenarına düşürdüğü yüzüğünü ya da parasını bulmadan evine dönemeyen bir kadın gibi iki büklüm olmuştu neredeyse. Arkamda ince topuklarıyla bir kadının ayak seslerini duydum. Bir an için Ivan'ın arkamdan gelebileceğini düşündüm fakat boynuna sarılı kürk atkısıyla yüzü gölgede kalan yabancı bir kadındı. Yanımdan geçip köşedeki dükkanın tentesinin altına girdi. Tente rüzgarla şişti ve tepeden sular boşandı. Az önceki düdük sesi gölden geçen küçük gemileri uyarmak üzere tekrar duyuldu. Gerçekte burada bir kentin olmadığını düşünmek, hatta bir gölün bile olmadığını fakat onun yerine umutsuz düdük sesinin duyulduğu bir bataklık olduğunu düşünmek hiç de güç değildi. Evlerin yerine ağaçlar, telefon telleri yerine asma dalları düşünülebilirdi. Yaklaşan bir tramvayın çanı bu gürültüyü silip aldı. El sallayarak tramvaya atladım ve bilet paramı ödeyip sahanlıkta durdum. Kitty'nin evi uzak değildi. Ayakkabılarım su almasaydı yürürdüm. Amacım kitabı geri almak değildi. Ama tabii oraya gitmişken kitabı vermesini söyleyecektim. Gerçek amacım Kitty'yi görmekti. Gelip benden kitabı nasıl aldığını ve nasıl olup da kitabı ona istekle verdiğimi unutmuşum. Belki de bu kitabın adını duymamıştı bile. Ne tür bir bağlantıyla sözünü ettiğimi düşünemiyordum. İşte izini kaybettiğim ve yorumlayamayacağım bir olay daha bu. Bunu onu küçümsemek ya da küçük düşürmek için söylemiyorum ama Kitty akıllı, hatta kafası çalışan bir kız bile değildi. Basit, sıcakkanlı, anlaşılması zor olmayan sıradan bir kız. 2 yıl önce onun için Karayipler'de bir tur hazırlamıştım. Seyahatinden dönüşünde ne denli iyi eğlendiğini söylemek için beni ziyaret etmişti. Ve uzak ülkelerden aldığı ilginç eşyaları görmemi istemiş, ben de bu nedenle onun evine gitmiştim. Aldığı turistik eşyalar konusundaki değerlendirmemi can kulağıyla dinledi ve beni öylesine içten bir dostlukla karşıladı ki gerçekte eşyalar hakkında değerlendirmelerimden çok benimle ilgilendiğini düşünmeye başladım. Ama ben onunla pek hoşuma giden bir heyecan duyduğumu söyleyemem. İlk fırsatta Eva'ya bu olaydan söz ettim fakat tepkisi, daha doğrusu tepkisizliği bana evli oluşumdan duyduğu kayıtsızlığı hissettirmişti. Söylediğine göre böyle bir durumda evliliğin varlığı düşünülemezdi. Var olan sadece insanlardı ve böylece evlilik ve aşk konusunda ayrıntılarını aklımda tutmayı gereksiz bulduğum bir konuşmaya girmiştik. Bu konularda konuşmaktan öte bir tehlikeyi göze almadığımı açıkça belirttim. Yine de böylesine güzel bir kadının benimle ilgilenmesinden gururlanmıştım. Kitty yolculuk sırasında rehberler ve diğer erkeklerle kendilerini çirkin durumlara düşüren kadınlardan söz etti. Böylesine gevşekliklere tahammülü yoktu. Güzel, kişiliksiz Latin suratları onun için geçici erkeklerdi. Ondan ayrılırken elini omzuma koyarak dostluğunu son bir yakınlaşmayla belirledi. Tekrar sohbet etmek üzere kendisini ziyaret edeceğimi umduğunu söyledi. Ve gelecek defa daha çok ben konuşacaktım. O da oldukça iyi bir dinleyiciydi. Onu bir ay süreyle hiç görmedim. Sonra bir gün büroma geldi ve hiçbir giriş yapmaksızın neden bunca zamandır ziyaretine gitmediğimi sordu. Sadece çok meşgul olduğumuzu söyledim cevap olarak. Ama bir akşam çıkabilirsin, öyle değil mi? Tabii ki çıkabilirim, eğer istersen. O halde perşembe gününe ne dersin? Birlikte akşam yemeği yeriz. Eva ile bir süredir aramız iyi değildi. Suçun tümüyle onda olduğunu düşünmüyordum. Yıllarca hükmetmiştim ona. Şimdi artık karşı koyacak güçteydi. İlk başta onun başkaldırışının özelliğini anlamamıştım. Benim tarafımdan yönetilmek, benim tarafımdan yoğrulup biçimlendirilmek istemiyor olabilir miydi acaba? Biraz karşı koymasını bekliyordum gerçi. O zaman hiç kimsenin kendi kendine kolaylıkla güç sarf etmeksizin en insancı gelenekleri, en güzel kentleri ödüllendirmek üzere yeryüzüne gelmediğini söylerdim ona. Bu noktaya varabilmek için her insana savaşmak öğretilmeliydi. Eğilim, istek yeterli değildi. Denize açılabilmek için önce sığ sulardan kurtulmak gerekir. Fakat şu durumda Ivan'ın kurtarılmak istemediği açıktı. Kafamda Burchard'ın Rönesans dönemindeki muhteşem, soylu hanımefendileri ve onlardan eksik kalır yanları olmayan Augustus dönemi kadınları tarafından esinlendiğim düşler vardı. Ivan'ın esinlendirmeleri değil. Sonunda Ivan'ın benim taşkın heyecanlarımla yaşayamayacağını öğrendim. Giyim, kuşam, görünüş, mobilyalar, hafif eğlenceler, esrarengiz macera romanları, moda dergilerinin çekiciliği, radyo, eğlenceli geceler ve benzeri şeyler de vardır. Bunlara ne diyebilir ki insan? Kadınlar bütün bunlara karşı koyacak biçimde eğitilmiyordu. Jacob Boehme'i okumaları için 10 yıl zorlasanız bu tür zevklerinden hiçbir şey eksilmeyebilir. Walden'a hayranlık duymayı belki öğretebilirsiniz onlara. Ama hiçbir zaman eski giysiler giymeleri konusunda görüşlerini değiştiremezsiniz. Eva 15 yaşında onunla tanıştığım zaman nedense karşı çıktığım kendi beğenileriyle biçimlenmişti bile. ve kendini savunabileceği ya da sadece doğrulayabileceği bir an gelene kadar bir kenara çekilir, susardı. İkimizin güçlüğü de işte buradan geliyordu. Sinirli kavgalarımız oluyordu. Eva yüreklice, titrek, yepyeni savunmalarıyla bağımsızlığının tadına varmaya başlamıştı. Bense bunun farkına varmamış, bir kayıtsızlık içindeymiş gibi onu kendi haline bırakmıştım. Artık Kitty doğumları sık sık ziyaret etmeye başlamıştım. Kitty basit bir pansiyonda kalıyordu. Eva ile evliliğimizin ilk 2 yılı bir kat tutmaya yeterli paramız olmadığı için biz de benzeri pansiyonlardan birinde oturmuştuk. Bir dairede oturmamızı kısmen Eva'daki değişiklikler nedeniyle suçluyordum. Bu nedenle Kitty'nin tek odasında oturmaktan zevk alıyordum. Eşyaları eski püsküydü. Aynanın arkasındaki duvar kağıdına dudak boyaları sürülmüştü. Elbiseler oraya buraya fırlatılmıştı. Yatağını hiçbir zaman toplamazdı. Kendine de pek özen gösterdiği söylenemezdi. Saçını bir tek tarak takarak toplamaya çalışır, ikide bir kalın kaşlarının üzerinden dökülen saçlarını yüzünden geriye iterdi. İri dudaklı, küstah ifadeli fakat şefkatli, gülen, veren bir yüz. Günlük, rastgele olaylardan konuştuk epeyce. Dostlarım birer birer kentten ayrılıyorlardı. Hoş zaten onlarla pek huzur bulamıyordum. Bu konuşmaları Kitty'den başkasıyla da yapamazdım. Fakat onu, gerçek Kitty'yi, cana yakın, frapan renkli, kokular süren, iri yarı bu genç kızı konuşmalarının ardından tanıyabilmeyi öğrenmiştim. Ondan hoşlandım. Ne var ki Kitty ile ilişkilerimiz bu konuşmalarımızdan öte değildi. Açıkça erkeklerle beraber olmaktan hoşlandığını söylüyordu. Ama tabii kendisinin ilgi duyduğu erkeklerle. Ben ilgileniyordum onunla. Ben ilgilendiriyordum onu. Birbirimize karşı dostça davranıyor, sürekli gülümsüyorduk. Ve bu dostluğun ve gülümsemelerin nedeni iki yönlüydü. Niyet ve kontrolü, gülümsemeler bizi kontrol ediyordu ve gülümsemeyi sürdürdüm. Ta ki yüzbaşında yağışlı ve oldukça soğuk bir gece, onu yatağında rom ve çay içerken bulduğum güne kadar. Yağmura yakalanmış ve üşütmüştü. Yatağının kenarına oturup, kenarı dudak boyasıyla lekelenmiş viski bardağı elimde onun başında bekledim. Dudak boyası Kitty'nin özel işareti gibiydi. Havlular, yastık kılıfları, kaşıklar, peçeteler, çatallar ve her şeyin üzerinde bu özel işareti vardı. O da her zamanki dağınık haliyle bronz yapraklı lamba, ayakkabı kutuları, çerçevelenmiş Venedik tablosu, radyatör borularından birinin dirseğine kurumak üzere asılmış kilot, nedense artık her zaman rahat sığınağım gibi görünmüyordu gözüme. Gülümsemiyordum. İçeri girdiğimden beri gülümsememiştim. Kitty yükseltilmiş yastıkların çukurluğuna gömülmüş başını hafifçe kaldırdı, içkisini yudumladı. Bardağı ağzından çektiğinde yeryüzünün en güzel resmedilmiş çenesi, geceliğinin dantel yakası arasından göründü. Birdenbire yüzüme kan hücum ettiğini hissettim. Kitty konuşurken taşkın bir heyecan içindeydim. Ne dediğini duymamıştım. Kekeleyerek ne diye sordum. Çantamı getirir misin dedim içeriden. Pek zarif olmayan bir hareketle yerimden kalktım. Yüzümü biraz pudralamak istiyorum da. O tabii. Yuvarlak halının üzerinde ayakkabılarım koca koca izler bırakıyordu yürüdükçe. Halını berbat ettim, kusura bakma. Bardağını dengeleyerek doğruldu ve yere baktı. Ayakkabılarını çıkartmanı söyleyebilirdim. Benim suçum. Temizletmiştin üstelik. Öderim, dedim. Yüzüm giderek kızarıyordu. Kesinlikle böyle bir şey demek istemedim. Zavallı Joseph, zaten ayakkabıların da sırılsıklam olmuş. Hemen ayakkabılarını çıkart, çoraplarını göreyim bakayım. Ayakkabılarımı çözmek için eğilir eğilmez yüzümde toplanan kan sanki beynime hücum etti. Sırılsıklamsın, dedi Kitty. Ve çoraplarını. Şuraya asayım. Çoraplarım onun kilodunun yanında sallanıyordu. Kitty elinde bir havlu ile yanıma gelmişti. Hadi kurulan zatüre mi olmak istiyorsun? Sandalyeye oturdum. Kitty başımın üzerinden uzanıp lambanın kordonunu gürültüyle çekti. Karanlıkta fişin lambaya çarptığını duydum. Sesin durulmasını bekledim ve ona doğru kalktım. Parmaklarını parmaklarıma geçirdi. Sadece geciktirmiş olacak, Joey dedi. Elimi geri çekerek süratle soyunmaya başladım. Karanlıkta el yordamıyla sandalyenin çevresinden dolaşarak karyolaya oturdu. Eninde sonunda senin de benim gibi düşüneceğini biliyordum. Sevgilim, 2 aydır ben de onun düşündüğü gibi düşünüyordum. Daha doğrusu Eva'yı terk etmem konusundaki dolaylı konuşmalarına kadar. Eva'nın bana gerektiği gibi davranmadığını ve birbirimize uygun bir çift olmadığımızı öne sürmüştü. Böyle düşünmesini gerektirecek hiçbir davranışım olmamıştı. Ama Kitty bunu sezdiğini söylüyordu. Hilekarlık bana uygun bir şey değil. Bunun heveslisi de değilim. İki sahada gol atmak için sarf ettiğim çaba çok fazlaydı. Ve sanki kendim değilmişim gibi hissediyordum. Kişiliğimin dışına çıkmıştım. Hiçbir şeyi kaçırmak istemeyişimin beni bu davranışa sürüklediğini keşfetmem uzun sürmedi. Evet, kökünde bu gizliydi. Bir kadınla ilişki, diğer kadınların vereceği hazzı unutturabilir bir erkeğe. Tatlı sarışınlar, esmerler, hayalimizdeki şehvetli kadınlar hepsi bir kenara itilir. Böyle bir durumda diğerlerini tanımadan mı yaşayacağız o halde? Öyle mi yaşamamız gerekli? Yine hırs. Bunu fark eder etmez Kitty ile ilişkimizi değişmez bir noktaya getirmek için çalıştım. Bir erkeğin bazı kısıtlamaları kabullenmesinin gerekli olduğunu açıkça belirlediğim karşılıklı uzun bir konuşmanın sonunda bunu anlattım ona. Kişi her şey ve herkes olmak için, herkese her şeyi vermek için çılgınca isteklerine kendini koyuvermelidir. Kitty hayal kırıklığına uğramıştı belki ama aynı zamanda konuşma tonum ve heyecanım onu memnun etmişti. Daha doğrusu kafasına kendi olağanüstü yaratılışına böylesine yönelişim gururlandırmıştı. Onu arkadaşla ziyaret etmeyi sürdürmem konusunda karara vardık. Bunda hiçbir sakınca yoktu. Ne diye mantıklı olmayalım? Benden ve beni dinlemekten hoşlanıyordu. Şimdiden birçok şey öğrenmişti. Benim düşüncelerimi kişisel olarak onunla hiçbir ilgisi olmadığını anlıyor muydu acaba diye soruyordum kendime. Pek çok konuda isteksizdim. Dalavereli işleri bir arada yürütecek bir insan olmadığımı söyleyerek Kitty iyi niyetle benim adıma konuşmayı noktaladı. Büyük bir rahatlama olmuştu benim için bu. Ama sorun bitmemişti. Önceleri sanki ona verdiğim değerden hiçbir şey kaybetmemiş olduğunu kanıtlamak istercesine ziyaretine gitmeye zorunlu hissediyordum kendimi. Bu konuşmalardan sonra ona olan ilgimin yok olduğunu düşünülürse kırılırdı. Fakat bu ziyaretlere kendimi zorunlu hissetmem uzun sürmedi. Boşluktaki günlerimde ona ara sıra uğrayıp karşılıklı birkaç sigara ile rom içmek olumlu bir etki yapıyordu bende. Kitty ile birlikteyken rahattım. Kaybolan kitap bana haftalardır onu görmediğimi hatırlattı. Ve akşamı onunla geçirmeyi, Eva ile kavgalaşmaktan böylece kaçınmayı, sakinleşerek yatıp uyumayı düşündüm. Kitty'nin kapısının üzerindeki pencereden ışık görünmüyordu ama ev boş değildi. Kapıyı vurmadan önce sesini duymuştum. Ardından kısa bir sessizlik oldu. Eldivenlerimi çıkartıp tekrar kapıyı vurdum. Kapının üzerindeki küçük pencere boyalıydı. Çünkü üst merdivenlerden rahatlıkla evin içi gözetlenebiliyordu. Bu nedenle içeride ışık yanıp yanmadığını anlayabilmek güçtü. Işıkları açık bile olsa iç taraftaki odada yani mutfakta olabilirdim. Fakat üçüncü kez vuruşumda pencerenin düzensiz fırça izleri ve boya yarıkları arasından birdenbire ortalığa ışık yayıldı. Biriyle konuştuğunu duyuyordum. Sonra kapının tokmağı çevrildi ve Kitty göründü. Sabahlığının kemerini bağlamaya çalışıyordu. Beni gördüğüne pek sevinmediği açıktı. Benim de bir bakıma hevesim, isteğim kaçmıştı. Evin oradan geçerken ona verdiğim kitabı almak için uğradığımı söyledim. Pek uygun düşmeyen buruk bir şakayla ayaklarımın sırılsıklam olduğunu belirtmeme rağmen beni içeri çağırmadı. Oh, ama şimdi kitabı arayamam. Evin içi darmadağınık. Yarın tekrar uğrasan nasıl olur? Yarın için bir şey söyleyemem. Meşgul müsün? Evet. Aynı alaycı buruklukla olayı hafifletmek için çaba gösterme sırası ondaydı. Durumun tadını çıkarmak istercesine koluyla kapının pervazına abanmış, gülümseyerek bana baktı. O anda hiç de yakalanmış olmaktan rahatsız görünmüyordu. Çalışıyor musun diye sordu. Hayır. O halde neden meşgulsün? Sadece bir işim çıktı, gelemem. Fakat şu sana verdiğim kitabı almam gerekiyor. Şey, benim değil de. Ivan'ın mı? Başımı salladım. Odanın içine doğru gözüm kaydı ve sandalyenin arkalığında asılı duran bir erkek gömleği gözüme çarptı. Birkaç santim daha köşede dursaydım adamın kolunu görebilecektim. Odanın içi her zamanki gibi bunaltıcıydı ve sanki bir duman bulutu içinde Kitty ile bağlantılı olarak düşündüğüm ağır, insanı rahatlatan fakat yine de irkilten o koku burnuma gelmişti. Fakat kapısının önünde, holde içimi bir özlem ve kıskançlık kaplamıştı. Bir budala gibi duygularıma karşı koyamadım. Artık geri dönmesi imkansız bir biçimde onun bana vermek istediği rahatlığı ve duyguları reddetmiştim. O da arkasına dönüp baktı ve bana gülümseyerek yarı aşağılarcasına sadece oradaki gömleğin senin olmaması benim suçum değil dedi. Ne zaman alabilirim diye öfkeyle sordum. Kitabı mı? Geri almam gerekiyor. Şimdi bulamaz mısın? Burada beklerim. Şaşırmıştım. Korkarım bulamayacağım. Yarın sabah postalasam olmaz mı? Başka çaresi olmadığına göre öyle olacak. Pekala Joseph, hadi iyi geceler. Kapıyı kapattı. Kapının üzerindeki pencereye gözüm takılı, orada öylece kaldım. Fırça izleri ve boya yarıklarından sızan ışık karardı. İnsanın içini karartan bir kahverengiye büründü pencere. Lahana ve domuz yağı kokusu silmiş merdivenlerden, duvar kağıtları arasında birikmiş toz toprağın arasından aşağı indim. İkinci kat sahanlığına geldiğimde aşağı katın aralık kapısından aynanın karşısında bir elinde tıraş makinesi bir kolu havada kilotlu bir kadın gördüm. Yanında duran radyonun üzerine bıraktığı yanan sigaradan iki şerit halinde dumanlar yükseliyordu. Kadının görüntüsü karşısında bir an içim duraklamıştım. Ve sanırım ayak seslerimin kesildiğini fark ederek gözetlendiği duygusuyla dönüp baktı. Geniş yüzü şaşkın ve öfkeliydi. Eskimiş, atsız daire kapılarına asılı çamaşırların, kadife sandalyelerin ve pirinç tokmaklı yüksek meşe sokak kapılarının bulunduğu merdivenlerden hızla geçerek bir solukta hole indim. Her kapıdan başka başka sesler yükseliyordu. Kızartma sesleri ve kokusu, yüksek sesli tartışmalar, yumuşak, alçak, memnun, inandırıcı konuşmalar, halk şarkıları. Çıngırdayan telefonlar, aşağıda kapıcının sonuna kadar açılmış radyosu. Bir altlık üzerinde bornoz bir lakun heykeli, Truva atına kargı attığı ellerinde kocaman, kenarları kararmış dantellerle çevrili eski bir abajur kılıfı taşıyordu. Eldivenlerimi elime geçirip bileklerimden ilikleyerek dış sahanlığa çıkarken Kitty ile şampiyonun yatağa girmiş olduklarını ve araya giren olayla şampiyonun iyice sabırsızlanıp iştahlandığını düşünmekten kendimi alamadım. Oysa tarafsızca düşününce Kitty'nin dilediği gibi yaşamaması için hiçbir neden bulamayışıma karşım fena halde aşağılanmış, hakarete uğramış ve pişmandım. Yağmur ve sis geçmiş, kuvvetli bir rüzgar çıkmıştı. Ölülerin beklediği çamurlu bataklık yerine sanki iki tarafı ağaçlıklı, tertemiz bir patika, çenelerini açmış bir canavar görüntüsü gibi uzanıyordu. Bulutların arasında rüzgarın yardığı bir oyuktan tek tük yıldızlar görünüyordu. Su birikintileri üzerinden atlayarak köşeye kadar koştum. Bir tramvay, raylalı üzerinde salına salına havadaki elektrik tellerinden kıvılcımlar saçarak yaklaşıyordu. Tramvay hareket halindeyken atladım ve soluk soluğa sahanlıkta durdum. Biletçi yağmurda tramvayın kaçırmanın kötü bir şans olduğundan söz ederek tehlikeli bir iş yaptığımı, dikkatli olmamı söyledi. Tramvayın zangırdayan pencereleri rüzgarın uğultusunda göz kırpar gibiydi. Çan sesiyle yola koyulduk. Her zamanki kıyamet diyerek biletçi kolu çekti. Genç bir askerle bir kız bindi duraktan. İkisi de sarhoştu. Arkalarından yaşlıca sivri suratlı bir kadın, elleri cebinde sanki göbeğini alttan taşıyormuş gibi görünen, çenesi gömleğinin yakasına gömülmüş kılıksız bir polis, kısa etekli, çorapları dizlerinde büzülmüş, kürklü, gözleri nemli, düzgün dişli bir kadın. Kadın kendine yol açıp öne doğru ilerlerken biletçi, böyle bir gecede yaşını başına almış böyle bir kadının tramvaylarda değil, evinde sobasının başında olması beklenir diye düşünüyor insan dedi. Ne var ki diye bana ve polise dönerek ekledi. İş saatleri böyle ve sarı dişlerini göstererek sırıttı. Dorchester. İnan var mı? Dorchester. Tramvaydan atladım ve rüzgara karşı savaşarak orada bir köşeye sığınıp soluk aldım. Sonra dura dinlene eve doğru ilerlemeye çalıştım. Bulutlar bir küme yıldızın arkasında kalmıştı gökyüzünün karanlığında. Evren böylesi rüzgarlı bir gecede yine her zamanki sonsuz görevinin başındaydı. Eve geldiğimde Eva'yı beni bekler buldum. Nerede olduğumu sormadı. Sanırım her kavgadan sonra olduğu gibi göl kıyısında yürüyüşe çıktığımı kabullenmiş olmalıydı. Sabah aramızda kısa bir konuşma geçti, uzlaşmıştık. 13 Ocak. Karanlık, ağır bir gün. Sabah ilk olarak ne yapmam gerektiğini bilmez bir şaşkınlık içinde uyandım. Önce terliklerimi mi giyseydim acaba, yoksa hemen üstümü mü değiştirseydim? Haberleri dinlemek için radyomu mu açsaydım, tıraş olmak için hazırlıklarımı yapsaydım? Tekrar kendimi yatağa bıraktım sonunda. Toparlanmaya çalışarak pancurun yarıkları arasından duvara vuran karanlık gölgelere dalmışım. Bir saat kadar sürdü bu. Sonra kalktım, alçak bulutlar sarmıştı gökyüzünü. Pencerelerden yağmur süzülüyordu. Çevremdeki damlar, yeşil ve kararmış pirinç madeninin koyu kırmızı renkleriyle ışık almayan bir mutfaktaki tencereleri andırıyordu. Saat 11'de saçlarımı kestirdim. Öğle yemeği için 63. sokağa kadar gittim. Beyaz bir tezgah üzerinde kızarmış balık kokuları arasında sokaktaki demir parmaklıklara ve kocaman levhaları andıran kaldırım tuğlalarına bakarak yemeğimi yedim. Lokantanın üst katında binanın öbür köşesinde kolları ve bacakları olan bir hamburger yanan bir çubuk üzerinde hardal kavanozuna uzanıp geri çekilecek biçimde dengelenmişti. Bardağımda kalan tatlı artıklarını bir ekmek parçasıyla sıyırıp İri kar taneleri altında yürüyüşe çıktım. Bana gülünç gelen Valentine günü kartlarını inceleyerek dükkanların içini dolaştım. Zarf almayı aklımdan geçirdim. Fakat onun yerine bir kutu kremalı çikolata aldım. Ve iştahla kutuyu silip süpürdüm. Sonra bir atış poligonu dikkatimi çektim. 20 atış için para ödedim. Hiçbir isabet kaydetmeksizin sadece hakkımın yarısını kullandım. Tekrar sokağa çıktığımda duvarları aşk ve dehşet sahnelerini resmeden dergilerle kaplı bir gazete bayinin yanında biraz ısındım. Sonra bir Hristiyan bilimsel kütüphanesine girdim. Monitör adlı kitabı aldım. Okumadım. Kitap elimde oturduğum yerde Manchester Guardian dergisinin ön sayfasında reklamı yapılan gaz sobalarının adını hatırlamaya çalıştım. Biraz sonra tekrar sokağa çıktım. Cole'un jimnastik salonu önünde boksörlerin fotoğraflarını izledim. Genç Salem'i şimdi de Güney Pasifik'te. Ne müthiş omuzları vardı. Tanımadığım, bilmediğim sokakları seçerek geri döndüm. Bildiğim sokaklardan hiçbir farkı yoktu birinin olsun. İki adam testereyle bir ağacı kesmeye çalışıyorlardı. Bir başlığı parmaklığından habersizce bir köpek fırladı. Böyle köpeklerden nefret ederim. Yağmurluklu, kırmızı çizmeli bir adam bir ateşin içine boş kutuları atmakla meşguldü. Taş bir binanın üst pencerelerinden birinde küçük, sarışın bir erkek çocuğu başında kağıt bir taçla kralcılık oynuyordu. Omuzlarına bir battaniye almış, incecik parmakları arasında asa yerine ufak yeşil bir sopa tutuyordu. Beni görür görmez asasını derhal bir tüfek biçiminde koltuğunun altına sıkıştırdı ve bana doğru "Bang!" diye bağırdı. Şapkamı çıkartarak başımdaki hayali kurşun sıyrığını ona gösterişime güldüm. Kitap öğle postası ile elime geçti. Bu gece kitabı bulacağım. Umarım son aldatmacam olur. 14 Ocak. Bugün 57. caddede Ivan'ın kuzeni Sam Porson ile karşılaştım. "Seni ortalarda göreceğimi sanmıyordum. Hala aramızda mısın?" dedi. Suratsız bir ifadeyle "Alaska'da değilim." diye cevap verdim. "Ne yapıyorsun peki?" "Hiçbir şey." Yaptığım şakayı kabullenerek gülümsedi. "Dur bakayım, kim söylüyordu? Sanat okulu kurslarına gidiyormuşsun." Cevap, "Sadece bir söylenti." Soru, "Ne yapıyorsun öyleyse?" Soru, "Ne yapıyorsun öyleyse?" Cevap, "İşte Eva ile yaşıyoruz." Tekrar gülümsedi. Ama artık şaka mı yaptığım, ciddi mi konuştuğum konusunda pek emin değildim. "Çalıştığını falan duymuştum." "Hayır, bütün gün evde oturuyorum ve hiçbir şey yapmıyorum." "Hiçbir şey mi?" "Kesinlikle hiçbir şey." "O, sonunda hepimiz orduya gideceğiz. Öyle değil mi?" Sam'in 3 tane büyümüş sayılmayan çocuğu vardı. İnsan gücü daha ciddi bir biçimde eksilirse, evet. Sam'e kaba davranmıştım. Her zaman sorularıyla benim Eva'ya uygun bir eş olup olmadığımı kontrol etmek amacıyla üzerimde toplumsal ve aile ilişkilerimiz yönünden gaddarca bir üstünlük sağlamaya çalışmıştır. Bu konuşmamızı Amstead'lere yetiştireceğinden hiç kuşkum yok.